Ayrım 18, sayfa 89. Sınıfın oluşumu ve sınıf bilinci. Hegel, tarih felsefesinde bilimsel anlayışın bilimin özsel olanı özsel olmayandan ayırma yeteneğini gerektirdiğini ileri sürmüştü. Marx'a göre 1850'lerdeki toplumsal tarihsel ekonomik incelemelerinin kılavuz ipi onu üretim tarzını toplumsal yapının, sınıfın oluşumunun, toplumsal çatışma ile ideolojinin temel belirleyicisi olarak saptayıp ayrı bir yere koymaya götürmüştü. Marx'ın daha önceki yazılarında sınıfın oluşumunun analizinde üretime merkezi bir rol atfedilmemiş ve genelde gücünü artı değer kavramından değil spekülatif felsefi bir toplumla gelişme görüşünden alan basitleştirilmiş bir iki sınıflı model öngörülmüştür. Komünist manifestoda kapitalist ekonomik gelişmenin mantığı sınıf güçlerinin keskin bir kutuplaşması temelinde ortaya konmaktadır. Bizim çağımız burjuvazinin çağı bu ayırt edici özelliğe sahiptir ve sınıfsal uzlaşmazlığı basitleştirmiştir. Bir bütün olarak toplum, iki büyük düşman kampa birbiriyle doğrudan karşı karşıya gelen iki büyük sınıfa ayrılmaktadır. Burjuvazi ile proletarya. Parantez, Marx ve Engels, 1962, cilt 1, sayfa 34-35. Marx, polemik yazılarında kapitalist tabakalaşmaya ilişkin bu aşırı basitleştirilmiş görüşü sık sık gündeme getirmişken, daha bilimsel ve tarihsel incelemelerinde bu basite indirgeyici, dikotomik yapı reddedilmiştir. Örneğin, Louis Bonaparte'ın 18 Brumayer'inde, parantez 1852, finans burjuvazisi, sanayi burjuvazisi, küçük burjuvazi, proletarya, toprak sahipleri ile özgür çiftçileri birbirinden ayırırken, Fransa ile Almanya ile ilgili diğer çalışmalarında burjuvazinin, çiftçilerin, köylülerin, tarım işçilerinin, lümpen proletaryanın, parantez, tehlikeli sınıflar ve feodal lordların varlığına dikkat çekmişti. Marx, bu kategorilerden bazılarının geçiş sınıfları olduğunu söylemekte ve onların varlığının kapitalizmin zorunlu tarihsel gelişmesiyle çelişkiye düştüğünü belirtmektedir. Parantez, bu kapitalist toplumsal formasyonların temel yapısını yalnızca burjuvazi ile proletaryanın oluşturduğunu iddia etme noktasına kadar gelen bir bakış açısıdır. Ancak Marx, genelde daha çok kapitalizm içinde sınıfın oluşumunun ve yapısının karmaşıklığını vurgulamış ve basit iki sınıflı modelin tarihsel bir olgu olduğunu iddia etmemişti. Marx'ın ikinci sınıf teorisi, orta sınıf kategorisinin özellikle önemli bir yer tuttuğu çoğul bir yapı anlayışını geliştirmektedir. Orta sınıflar, küçük üreticiler, küçük burjuvazi, parantez, emeğin küçük kesimlerinin işverenleri, metalların dolaşımıyla uğraşanlar, parantez, pazarlama, satın alma, satış, aracılar, parantez, toptancılar, dükkan sahipleri, spekülatörler, sermaye adına kumanda edenler, parantez, yöneticiler ve benzeri ile onların yardımcıları, denetçileri, muhasebecileri, sekreterleri ve son olarak da hukukçuları, gazetecileri, ruhban sınıfı ve ordu ile polis gibi devlet görevlilerinden oluşan rengarenk gruplar olarak tanımlanmıştır. Marx'ın tarihsel incelemelerinde daha önceki felsefi yazılarında rastlanan basitleştirilmiş model yok olur ve Marx, kapitalizmin temel eğiliminin kendiliğinden sınıf kutuplaşmasına doğru ilerlemek değil, orta sınıfların özellikle de profesyonel gruplar gibi önemli toplumsal işlevleri yerine getirenlerin çoğalması yönünde olduğunu, çünkü bu kesimlerin burjuva toplumunun varlığının sürdürülmesinde ciddi roller üstlendiğini ileri sürer. Kapitalizm kendi üretim güçlerini geliştirdikçe bu sınıfın büyüklüğü ve etkisi de artmaktadır. Marx'a göre bir yanda işçiler ile öbür yanda kapitalistler ve toprak sahipleri arasında bir yerde konumlanan, asıl olarak ve doğrudan gelirle yaşayan orta sınıfların sayısının durmadan artması, en üstteki 10 bin kişinin toplumsal güvenliğini ve gücünü iyice büyüterek emeğiyle çalışan sınıf üzerinde ağır bir yük gibi baskı yapmaktadır. Parantez Marx 1964-1972 Cilt 2 Sayfa 573. Bu açıklamalar Marx'ın sınıf teorisinin dikotomik olduğu görüşüyle açıkça çelişmekte. Çünkü Marx, Thomas Malthus'un siyasal iktisat üzerine çalışmasında (parantez 1836) yaptığı orta sınıfların büyümesi ile çalışan proletaryanın sayısının sürekli azalmasının aslında burjuva toplumunun eğilimini oluşturduğu saptamasını kabul etmektedir. Yine de bu saptamaları anlamak için onları Marx'ın metodolojisiyle ilişkilendirmek temel önem taşımaktadır. Kapitalizm analizi, başlangıçta dış ticaret, tekel, sömürgecilik, sendikalar ve devletin rolü gibi bütün karmaşık tarihsel faktörlerden arınmış olan saf bir modele, emek-sermaye ilişkisinin egemen olduğu bir modele dayanıyordu. Kapitalin 3 cildini kapsayan bu analiz boyunca ampirik açıdan giderek daha özgül ve karmaşıklık yaratan özellikler devreye sokulmakta. Böylece model, karmaşık, zengin, somut ve tarihsel açıdan özgül bir kapitalizme daha fazla yaklaşmaktadır. Marx, Kapital'de 19. yüzyılda en ileri düzeyde gelişmiş biçim olduğu için asıl olarak İngiliz kapitalizmini temel almıştı ve sınıf üzerine yorumları da özellikle anlamlıydı. Marx, iş gücünün sahipleri, sermaye ve toprak olmak üzere üç genel toplumsal sınıf saptamakta, bunların kaynaklarının gelir, ücretler, kar ve toprak rantından oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar, kapitalist üretim tarzına dayalı olan modern toplumun üç büyük sınıfıdır. İngiltere'de ekonomik yapı bir hayli gelişmiş olmasına rağmen sınıfların tabakalaşması saf biçimiyle kendini göstermez. Burada orta ve ara katmanların ayrım çizgileri bile silinmiş durumdadır. Saf biçimiyle kapitalizmin eğilimi, mülkiyeti daha az sayıda elde yoğunlaştırmak, orta sınıfları proletaryaya doğru itmek ve her türlü emeği ücretli emeğe dönüştürmek yönündedir. Oysa kapitalizm gerçeklikte sınıflar ve sınıfsal ilişkilerden oluşan karmaşık bir yapı doğurur. Sınıf hiçbir zaman tek bir homojen birlik değil, tam tersine benzer bir işlevi, değerleri, özlemleri ve çıkarları paylaşan bir gruplar, yani fraksiyonlar kümesidir. Bu karmaşık yapı sınıfın kendi içinde farklılaşmış çıkarlar arasında (parantez toprak sahipleri, maden sahipleri ve mülk sahiplerinin ortak geliri olan toprak rantından elde edilen gelir örneğinde olduğu gibi) sık sık çatışmalara yol açar. Dolayısıyla egemen sınıfta hiçbir zaman homojen bir bütün değildir. Egemen sınıf sanayi ve finans burjuvazisi, devlet aygıtında görevli olanlar ve sivil toplumdaki önde gelen ideolojik sınıflar, hukuk, politika, gazetecilik gibi farklı ekonomik ve politik çıkarları temsil eden fraksiyonlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde işçi sınıfı da sanayinin çeşitli dalları, farklı hünerler ve ücretler ile geleneklerin ağırlığı gibi etkenlere göre farklılaşmıştır. Yalnız Marx, bir sınıfın ancak kendi çıkarlarının bilincinde olduğu ve kendi kurumları aracılığıyla bu çıkarlarının peşine düştüğü zaman bir sınıf olduğu konusunda son derece ısrarlıydı. Nitekim Fransız köylüleri üzerine sözlerinin anlamı da buradan gelmektedir. Onların üretim tarzı kendilerini karşılıklı bir etkileşime sokmak yerine birbirlerinden ayırmaktadır. Milyonlarca ailenin kendi yaşam tarzlarını, çıkarlarını ve kültürlerini başka sınıflarınkinden ayıran ve onlarla karşı karşıya getiren asgari ekonomik koşullarda yaşadığını düşünürsek, onların bir sınıf oluşturduğu açıktır. Küçük toprak köylüleri arasında ancak yerel bir bağ bulunduğu, çıkarlarının aynı olması bir topluluk ve bir politik örgütlenme ortaya çıkarmadığı için onların bir sınıf oluşturmaları söz konusu değildir. Parantez Marx ve Engels 1962 Cilt 1 Sayfa 334. Demek ki işçi sınıfı ancak sınıfsal eylem adına örgütlendiği zaman bir sınıftır. İşçilerin sahip olduğu başarının bir unsuru sayıca kalabalık olmalarıdır. Sayılar ise yalnızca örgütlenme ile birleştiği ve bilgiyle yönlendirildiği zaman ağır basacaktır. Ama 19. yüzyıl kapitalizminin fiili tarihsel evrimi pek çok açıdan devrimci sınıf bilincinin, Engels'in sendikaların izlediği reformist politikalarla birlikte dikkat çektiği türden karışık öğelerle bulandırılacağını düşündürüyordu. Marx'ın soyut, saf kapitalizm modeli sınıfsal eşitsizliğin olduğu koşullarda toplumsal hareketliliğin açıkça istikrar kazandırıcı bir süreç işlevi görme ihtimalini dışlamaktaydı. Marx, Kapital'in 3. cildinde kapitalizm analizini tarihsel gerçekliğe daha yaklaştırırken, mülksüz kitlelerin kendi çabaları ve yetenekleriyle kapitalist sınıfla uzlaşması ihtimalini belirtiyordu. Bu durum, cepheye gelen yeni servet askerlerinin sayısını sürekli ve tatsız biçimde artırmasına ve var olan kapitalistlerle rekabeti yoğunlaştırmasına rağmen sermayenin üstünlüğünü de pekiştirmekte, onun tabanını genişletmekte ve toplumun değişik katmanlarından sürekli olarak yeni güçleri kendine çekmesini sağlamaktadır. Bir yönetici sınıf, yönetilen sınıfın parlak beyinlerini ne kadar çok kendi saflarına çekebilirse, egemenliği de aynı ölçüde istikrarlı ve tehlikeli bir niteliğe kavuşur. Parantez Marx 1958 sayfa 587. Öyleyse değişim nasıl mümkün olmaktadır? Basit sınıf çatışması modeli burjuvazi ile proletarya arasında kaçınılmaz olarak sınıf bilincinin yükselmesine ve devrimci pratik ihtimaline yol açan içsel bir çıkar çatışması bulunduğunu öngörüyordu. Ne var ki kapitalist gelişmenin yönü kutuplaşmış bir sınıfsal yapının geliştiğini yatsıyorsa, bu devrimci bilincin olanaksız, en azından son derece olasılık dışı olduğunu mu akla getirir? Bu soruları yanıtlamak için Marx'ın sınıf teorisini, kapitalizmi nesnel gelişme yasalarının egemen olduğu bir sistem olarak gören daha kapsamlı analizi temelinde irdelemek gerekecektir. Gelişme yasaları, tarihsel determinizm sorunu. Marx, kapitalist toplumu bir sistem olarak özel ellerdeki ekonomik güçler ile kolektif toplumsal üretim ilişkileri arasında doğan çelişkilerin ve üretim tarzının egemen olduğu bütünsel bir yapı şeklinde tanımlıyordu. Toplumsal gelişmeyi temel üst yapı modelindeki içsel çelişkilere bağlayan bu yasa, Komünist Manifesto'da sınıf güçlerinin dikotomik yapısı kapsamında ifade edilirken, kapitalist toplumun da uzlaşmaz çıkarları olan iki düşman kampa bölündüğüne dikkat çekilmektedir. Marx, Kapital'de sınıfı 3. cildin sonunda ve o zaman da sadece dağınık şekilde, bitmemiş bir halde tartışır. Onun buradaki yorumları, eğer metodolojisi yanlış anlaşılırsa tuhaf görünür. Zira ileri sürmüş olduğum gibi Marx, Kapital'in ilk iki cildinde asli yapıyı, kapitalist gelişmenin sırrını aramaktadır. Onun iki sınıflı modeli, parantez, yalnızca kendi iş gücü üzerinde tasarrufu olan işçi sınıfı ile toplumsal üretim araçlarını tekeline almış olan kapitalist sınıf. Kapitalist üretim yasalarının saf biçimleriyle işlediğini varsaymaktadır. Dolayısıyla 1. Değişim analizi emek-sermaye ilişkisini kapitalist toplumsal formasyonun gelişmesini ve biçimini çerçeveleyen başat unsur olarak görerek üst yapının etkin olması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. 2. Sermaye-emek ilişkisi en basit biçimine indirgenmekte, kapitalistler ile işçiler standart tipler olarak ekonomik kategorilerin kişileşmiş halleri, özgür sınıf ilişkileriyle sınıf çıkarlarının somut göstergeleri olarak tanımlanmaktadır. Böylece fanatik biçimde değerin kendisini büyütmeye yönelmiş, insanlığı acımasızca üretim adına toplumun üretici güçlerinin gelişmesi adına üretim yapmaya zorlayan bir kapitalist portresi çizilmektedir. Kapital'in ilk cildi sadece kapitalistlerle işçilerden oluşan toplum varsayımıyla genelde sermayenin analizini oldukça yüksek bir soyutlama düzeyinde yapmaktadır. İkinci ciltteki analiz Marx'ın sermaye birikimini, onun yeniden üretimi ve dolaşımını tartıştıkça derinleşmektedir. Üçüncü ciltte ise genelde sermaye çok sayıda sermayeye dönüşmekte, onların ilişkileri ve buna bağlı olarak kapitalizm de tarihsel, ampirik bir gerçeklik olarak açıklanmaktadır. İlk cildin temelini oluşturan soyutlamalar, parantez, metalların standart insan saatle ölçülen üretim maliyetine göre karşılıklı mübadele edilmesi, tekelin olmaması, kapitalist sınıfın devlete hiçbir şey bırakmadan bütün ekonomik artıya el koyması, iki sınıflı model ve benzeri tarihsel özgürlüğü oluşturan diğer koşullarla değiştirilebileceği için gelecek hakkında somut öngörüler sayılmaması gereken yasaları ortaya çıkarır. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Louis Bonaparte, Louis Bonaparte, Brumair, Brumaire, Thomas Malthus, Thomas Malthus.